Ayrım 18.
Ayten, Oktay'la buluştuğu anda resmen sevgilisiyle buluşan genç kızın ruhsal durumunu yaşar, davranışlarıyla elinde olmadan onu oynar. Ne var ki, Oktay'ın yanı sıra gözüne ilişen bir film afişi, kulağına çalınan bir melodi, onun en içinden bir takım duygu demetlerinin, arka duyarlılıkların havai fişekler gibi fışkırmasını yaratır. Günümüz sanatçısının günümüz insanını roman olarak verirken baş işi işte bu içgörüyü izlemek, onu bireyle ilgili ya da bireyden bağımsız olarak vermek olmalıdır. Bunu da ancak romancı bireysel ya da toplumsal bir kahraman arkasına sığınmazsa yapabilir. Bir kahraman yapmak aslında yazarın kendisini maskelemesinden başka bir şey değildir. Onun için yeni roman bir anlamda romancının kendi romanıdır. Roman bir anlamda romancı günlük yaşantısının iç radarına yansıyan oynak, o ele geçirilmez gibi görünen ışıklı çizgileri yakalayıp kağıda geçirebilirse amacına ulaşmış olur. Bu da yazarı beyaz kağıt önünde kendi kendisiyle müthiş bir boğuşma ve yalnızlık içinde bırakacaktır. Natalie Sarut bunu böyle söylüyor. Bildiğiniz gibi yeni Fransız romanının en ustalarından sayılır. Çok da kafa yormuştur bu konuda. Yeni bir roman anlayışını Balzac'tan, Zola'dan koparmak hepsine bir ara pek zorunlu göründüğü için olacak. Dostoyevski'nin bıraktığı yere Kafka'yı bağlamış, özel sezgi ve düşünceleriyle bundan yukarıda özetlemeye çalıştığım bileşimi Le Planetarium, Materio gibi romanları çıkarmıştır. Yazdıklarında dediklerini uygular durur, olaylar, kişiler gerilere itilmiştir. Yazar inatçı bir dikkatle radarının aynasına düşen o yan duygulanmaları yakalamaya çalışır, yakalar, izler, bir başkasına atlar. Olaysızlığını, hatta bana sorarsanız insansızlığını bu ruh bilimsel grafiklerle bütünleyip ilginçleştirmeyi dener. Başarır mı? O ayrı konu. Natalie Sarut'un nasıl aşırılığa doğru kaydığını ancak Virginia Woolf'u okurken kestirebildim. Daha doğrusu biçimciliğe yaklaşan soyut bir bireycilik denediğini daha 2 yıl önce bir ocakbaşı tartışmasında Claude'a söylemiştim ama ancak Woolf'un beşeri, hatta bir yerde rahatça gerçekçi bir tutumla geliştirdiği kendine özgü an-animist çalışması sorunu kafamda yerli yerine oturttu. Nasıl sonraki sosyalist gerçekçiler romanı beşeri raylarından çıkarıp toplumsal bir satranç oyunu, insanları da satranç taşları haline sokmuşsalar, sonraki modernlerde aynı şekilde insanın kendi kendisiyle ilişkilerini anlatacağım diye hedefi gereğinden fazla küçültmüş, insanın ayrıntılarını insanın kendisi diye almak yanlışına sürüklenmişlerdi. Öyle ya, karaciğer hücrelerinin yapı ve görevlerini inceleyen bir bilgin insanı bütünüyle kavruyor sayılabilir mi? Sayılmaz elbet. Öyleyse bireyin ruh bilimsel durumunun dalgalanmalarını sırasında bireyden bile soyutlayarak tespite çalışmak Joyce, Faulkner, Woolf tipi romancılığı saçmaya, absürde indirgeme olur. Şimdi bıçağın ucuna çalıştığım günlerde bir bloknotun kenarına çiziktirdiğim şu satırları okur musunuz? Romanın bireyi toplumsal örgü dışında değerlendirmeye çalışması, romancının çağının gerisinde kalması ise toplumun tek tek ve bağımsız yaşantılara sahip bireylerden meydana geldiğini unutması, insanın gerisinde kalması. Çağdaş roman elbette toplumsal ve gerçekçi bir roman olacak. Yalnız gerçekçiliği en geniş anlamda almak ve uygulamak şartıyla. Bu da bana kalırsa toplumsal bileşime yüzyılın bütün olanak ve verilerini yedirmek yolunu açıyor. Toplumsal çatısı sağlam çatılmış bir romanda gerçeküstücülüğün, varoluşçuluğun, yeni romanın deneylerinden rahatça faydalanabiliriz. Faydalanmak zorundayız. Bilmem bizim köylü gerçekçileri de aşırı alafrangacıları da ayrı ayrı neden tutmadığım anlaşılıyor mu? 6. Fedailer mangası. Kaç gündür buralarda yoğun, 1940'lardayım. Ağır uçan kaleler karartma şehirlerini yerle bir ede dursun, dergilerin sararmış kapılarını teker teker çalıyor, işim sıra kıvrılan bir soru işaretine 20 yıl öncesinden karşılıklar arıyorum. Voronej önlerinde Alman artçıları yaman savaşıyor. Gözleri kör eden kar beyazlığı içinde soyu tükenmiş hayvan ölüleri gibi bırakılmış tanklar. Mareşal Rommel, El Agey'le dolaylarında bakalım tutunabilecek mi? Guadalcanal'da Amerikan erleri Japonları alev makineleriyle sarı kibritler gibi tutuşturuyorlar. Bense bir toplumcu gerçekçilik dalgasına düşmüşüm. Nedeni de 5 yıl kadar önceki bir Beyoğlu sabahını anımsamam. Kemal Giller'in belki de en güçlü romancısı olan Orhan Kemal'le rastlaşmışız. Ayaküstü soruyorum. Bereketli topraklar üzerinde ama ne? O yampiri Külhan Bey'i gülümsemesiyle kestirip atıyor. İstismar birader, istismar. Peki ne var bu anada beni kurcalayan? Besbelli bizim toplumcu gerçekçiliğimizin ne olduğunu, nereden geldiğini araştırmaya iten bir dürtü bu. Uluslararası, üstelik açıkça belirlenmiş bir yöntem olduğuna göre acaba doğru mu anlamışız, doğru mu uygulamışız? Yoksa bize özgü koşullar yüzünden bir takım özgün nitelikler mi doğmuş? Toplumcu gerçekçilik biliyorsunuz realizm sosyalist deyiminin yanlış Türkçesi. Daptayıca sosyalist gerçekçilik dense daha mı iyi olurdu kestiremiyorum ya, eskilerden adını her an anan yazarın ona başka bir ad yakıştırdığı da gerçek. Nasri Nihat, ihtilalci realizm demiş söz gelişi. Asım Sarp, Kemal Sülker, inkılapçı realizm diyor. Yürüyüşçüler aktif realizm deyimini yeğlemişler. Beyice Boran, realist ve inkılapçı ileri sanat diye almış. Yalnız nasıl alınılırsa alınsın, hemen göze çarpan özelliği, toplumsal bir tutumu önerişi, sanatçıyı toplumsal anlamda sorumlu bir sanata çağrışı, sanatı gerek doğuşu, gerek gelişmesi, gerekse etkileri yönünden toplumsal açıklamalara bağlayışı. Ne var ki derli toplu, iki ayağının üstünde sağlam, ayrıntıları unutulmamış incelemelere, derinleşmek isteyen araştırmalara da rastlanmıyor pek. İş kuramsal bakımından hayli genel tutulmuş. Sanatın da din, hukuk, felsefe, töre gibi bir üst yapı kurumu olduğunu tekrarlıyorlar bol bol. Toplumcu bir gerçekçiliğin estetik yönden özgün niteliklerini aramaktan çok sınıfsal niteliği üstünde duruyor, toplumsal, giderek siyasal görevini belirtiyorlar. Açıkça bir yazılmamış ya, bazıları çeviridir sanırım, bazıları söz gelişi Türk şiirini incelemek iddiasındaki Kemal Sülker'in gündeki uzun yazısı 8 Mayıs 15 Ağustos 1946, araştırmadan çok tartışma havasında kavgacı, dik kafalı bir yazı. Anlaşılıyor ki o dönemlerin büyük sorunu önce sanatçıyı toplumsal sorumluluk fikrine yatırmak, sonra da özgürlük savaşına katabilmek. Nasri Nihat'ın Modern Realizm başlıklı yazısı, Gün, 23 Şubat 1946. Bana işlerinde en özlüsü gibi geldi. Kısaca tanımlıyor ihtilalci gerekçiliği, materyalist ve diyalektik olduğunu belirtiyor. Hadiselerin otomatik akışını temaşa etmekle kalan ve hadiseler üzerinde şuurunu sözde müstakil bir objektif olarak gezdiren klasik tespitçi gerçekçilikle yenisini karşılaştırıyor. İhtilalci realizm diyor, varlığın ve yaşayışın insicamsız, karışık ve aldatıcı şekilleri arkasında hadiselerin hakiki ve gizli akışını sınıflar münasebeti zaviyesinden izah eden materyalist ve diyalektik bir telakkidir. Yürüyüşte birkaç sayı süre giden kuramsallık iddiasındaki bir soruşturmadaysa Hüsnü Benli şöyle demiş. Sanat, insan cemiyetinin yükselişinde aktif rol oynar. Sanat, bedi haz ve heyecan uyandırmak suretiyle insan şuuruna tesir eder. Bundan dolayı sanat, insan ve şuurunu yükseltmeye yarayan bir silah olarak kullanılmalıdır ve esasen sanata verilecek değerin biricik mihenk taşı da insan üzerindeki yükseltici tesiridir. Yürüyüş 25 Mart 1943. Behice Boran yığındaki İleri Sanat Geri Sanat başlıklı yazısında söylene gelenleri yenilemiş, ayrıca yenilik ve ilerilik ilişkileri üstünde durmuş. Açık, aydınlık, tutarlı bir duruş bu. Önemli ayrıcalığı ilk defa olarak sanatın kendine mahsus vasıfları olduğunu işaretlemesi. Plehanov'un özgül dediği nitelikler olacak. Bir de o sıralarda paçamızdan akan yoksullukçuluk, mizerabilizm eğilimine ufaktan ufaktan direnmeye yeltenmesidir. İleri sanat, realist ve inkılapçı sanat olduğu için zamanının sosyal meselelerine lakayt kalamaz. İleri olmak için sanatkarın mutlaka her eserinde istismardan, sefaletten, hürriyetten bahsetmesi gerekmez ama istismarın, hürriyetsizliğin hüküm sürdüğü bir devirde ileri sanat bunlara sağırda kalmaz. Yığın, 15 Aralık 1946. Evet, istismar, sefalet ve hürriyet. Kuramsal düzlemde sorun böyle yayvan ve genel anlamda ele alınınca sanatçıya, üretim ilişkileriyle toplumsal ilişkiler, bu sonuncularla toplumsal psikoloji, toplumsal psikolojiyle onun öznelleşmesi demek olan bireysel psikoloji, bireysel psikolojinin özümlenerek estetik içlem haline gelişi, bunun da imgelerle deyimlenişi açıklanmayınca işin uygulama düzleminde buraya geleceği besbellidir. Öykücüler köy ve şehir gerçeğini ya Gorki İstirahat'ı etkisinde, Orhan Kemal'in yeni edebiyatta çıkan Beyrut hikayeleri İstirahat'ı havasıyla doludur, ya Ömer Seyfettin Refik Halit çizgisinde nesnel tespitler halinde vermekten öteye geçemez pek. Toplumculuklarını sık sık yoksullukçuluğa kayarak ya da taşlama olanakları arayarak belli etmeye çabalarlar. Kemal Gülbaşar, Sabahattin Ali. Ozanlarsa Namık Kemal, Tevfik Fikret, Nazım Hikmet çizgisinin özgürlükçülüğünü sürdürür. Şiir yüklerini savaş nedeninden ya demokrasi cephesinin savaş şarkılarına ya da insancı ama hayli hayalperest bir halkçılığa, popülizm harcarlar. Bunu Kemal Sülker şöyle belirtir. Genel olarak kadın telakkisi, çalışan insanların açlığı, amelelerin aşkı, hovardalığı, tekniğin tekamülü, dini inanışların hala devam etmesi, aşırı milliyetçiliğin zararları, harp, sulh, askerlik ve hepsinin başında hürriyet. Yani Türk cemiyetinin fikir ve madde cepheleriyle katkısız realitesi ve insaniyetçi ülkü, ileri şairlerin belli başlı temalarıdır. Gün, 15 Ağustos 1946. Resimler vardır, bir garip rastlantıya uyar, sonradan korkunç bir kaderi paylaşacak insanları bir araya getirir. Ne zaman görsem ürperdiğim şu 47 yıllık eski ve karanlık resim gibi. Bolşevik Partisi'nin 19. Kongresi. Komitacı sakallı, sıkma gözlüklü bir takım aydınlar, üstü kalabalık bir masayı çevrelemiş, objektife gülümsüyor. Kongre divanı üyeleriymiş bunlar. 9 kişi, 9 önemli adam. Aralarında Lenin, Bukharin, Kalinin vesaire de var. Ötekilerini yazsam da tanımayacaksınız. Yalnız şunu bilin ki bu 9 kişiden 7'si resimde olmayan bir başka Bolşevik tarafından sonradan öldürtülecektir. Yalnız onlar mı? Yanları sıra Kamenev, Radek, Zinoviev, Piatakov, Tukhachevski ve başkaları da 1930'dan 1935'e kadar çatır çutur demir bir çember içine sokulmuş olan Rusya'da 1935'ten 1940'a kadar da bu çemberi zorlamaya kalkışabilecek kim varsa aydın, asker, politikacı, sanatçı hep aynı adamın emriyle temizlenecektir. Yosip Vissarionovich Stalin. Devrimden hemen sonraki yıllarda öne sürülmüş, üstünde tartışılmış olsa da sosyalist realizmi dünyaca bilinen haliyle işte bu korkunç yılgı döneminde doğmuş saymamalı mı? Rusya dışında haklı ve doğru bir direnme sanatına yol açacak sanılan yöntem gerçekte, ülkesinde uçan sinekleri bile kendine göre denetlemeyi düşünen bir diktatöre uysal, renksiz ve kişiliksiz sanatçılar yetiştirmeyi öngörüyordu. Yaratıcı değildi istenen, uygulayıcı, aktarıcıydı. En somut özgürlükler için yapılmış, devrim ilkin yaratma özgürlüğünün kapılarını kapatıyor, yaratıcılarını partinin ücretli memurları kılığına sokuyordu. Sovyet yazarları 1. Kongresinde 17 Ağustos 1934, Andrei Jdanov, o ünlü Jdanov, bilir misiniz sosyalist realizmin tanımlamasına nerelerden geçerek gelir? Parti ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasal hedeflerini belirlemiştir. Bu hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar hızlıdır ya, daha da hızlanmalıdır. Kapitalizmin bilinçlerde kalmış artıklarını, işçiler üzerindeki burjuva etkilerini, gevşekliği, hafifliği, tembelliği, disiplinsizlik ve bireyciliği ortadan kaldırmak için bütün Sovyet yazarları Merkez Komitesi'nin dikkatli ve günü gününe kılavuzluğu altında yolda Stalin'in yorulmak bilmez destek ve yardımlarıyla partinin ve Sovyet iktidarının çevresinde birleşmişlerdir. Türkçesi, iş bilinçli yazarların gönüllü toplumculuğuna bırakılmamış, kalemler sanat dışı bir güdüm altına sokulmuştur. Sovyet Yazarları Birliği'nin ilk maddesi açıkça yazar bunu. Ayrıca parti merkez komitesinden bağlayıcı bir karar da çıkarılmıştır. Sovyet edebiyatı, halkın ve devletin çıkarlarından başka bir çıkara hizmet edemez. 14 Ağustos 1946. Nasıl olur bu hizmet? Elbet sosyalist realizm yoluyla olur. Jdanov'un ağzında bu şu demeye gelir. Sosyalist realizm her şeyden önce sanat yapıtlarında göstermek amacıyla hayatı tanımak demektir. Göstermek diyorsam skolastik yoldan, ölü, sadece nesnel bir gerçek olarak göstermek değil de gerçeği devrimci gelişmesi içinde göstermek demek istiyorum. Oradan itibaren de artistik yaratışın somut tarihsel tabiatı ve gerçekliği emekçilerin sosyalizm ruhuyla eğitilmesi amacıyla birleşmelidir. Uygulama düzlemine döküldü mü, iş bakın ne olur. Sanatçıyla yansıtacağı toplumsal ve tarihsel gerçek arasına bir perdedir gerilir. Zorunlu ve kaçınılmaz bir perdedir bu. Sanatçıdan ille bu perdenin üstünde gördüklerini yazması istenir. Başka bir deyişle, sanatçı toplumsal yorumunu yapmak, yöntemini uygulamakta özgür bırakılmaz. Açıkça siyasal iktidarın vesayeti altında tutulur. O kadar böyledir ki bu, yıllarca sonra Rusya'ya rahat bir soluk aldıran adam diyeceğimiz o babacan Kuruşov bile tüyler ürpertici bir rahatlıkla şunları söyleyebilecektir. Halka gerçekten hizmet isteyen sanatçı için özgür ve yaratıcı olmak diye bir şey yoktur. Onun için kendini zorlamak diye de bir şey yoktur. Parti prensiplerini kendi hayatında yankılaması onun ruhu bakımından en önemli bir ihtiyaçtır. Bu noktalara sıkı sıkı bağlanır, her zaman onları savunur, yayar. 1957. Sovyetlerin gelmiş geçmiş en büyük ozanı Mayakovski kendini vurmadan önce şunları yazmıştı. Ölüm hiçbir şeyi halletmiyor. Bunu kimseye tavsiye etmem. Yine de sosyalist realizm yokuşunda Sovyet sanatçıları takım takım kendilerini öldürmüşlerdir. Alexander Blok, Essenin, Fadayev ve bunlar gibi. Bu insanlık düzlemindeki acıklı sonuç. Acaba sanat düzlemindeki daha mı az acıklıdır? Bu fikri edinmek için ya Aragon'un ünlü Prag söylevini okuyacaksınız ya da yenilerde partinin demir sillesini yiyen Andrei Sinyavski'nin Sosyalist Realizm adlı incelemesini. Bu sonuncusunu kaçak olarak Esprit dergisinde yayınlanınca görmüş, derginin Hinoğlu'nun Katolik eğilimleri yüzünden bazı kuşkularla okumuştum. Şu günlerde yayınlanan Türkçesini ciddi çeviri yanlışlarına rastladım. Aynı izlenimlerle gözden geçirdim. Sinyavski'nin iç düzeni ne olursa olsun teşhirleri bana doğru sosyalist realizm konformizminin ne büyük ne ağırlı bir fiyasko olduğunu anlatışı geçerli görünüyor. Buraya bir fikir versin diye sadece birkaç satırını aktaracağım. Yazarlar şimdiye kadar alışmış oldukları büyük inançlara ve belirli biçimlere, hayallere ve düşüncelere uyarak yazı yazmaya kalkışacakları yerde bunların yerini tutmayacak yeni biçimlere bağlı olarak yazı yazmaya uğraşıyorlar. Yazıları yalan ve dolanla doludur. Değişmez bir sistem olan toplumcu gerçekçiliğin meydana çıkardığı roman kahramanlarıyla psikolojik karakter analizlerini şişirerek okuyucularına sundukları hayat örnekleriyle gerçek hayatı ve büyük bir ülke haline getirdikleri rejimle hayatın gerçek kurallarını birleştirmeye çalışıyorlar. Sonunda elbette ki son derece çirkin ve iğrenç bir edebiyat oluyor. Onların yazılarındaki karakterler hep yaslı ve karanlık ruhlu insanlardır. Sonunda mutlu bir yuvaya kavuşurlar ama kendilerini birdenbire içinde buldukları bu koşullar onların bilinçlerine etki yaptığından okurlarına gazetelerde her gün görülen sloganları tekrarlayarak bağırmaya başlarlar. Yaşasın dünya barışı yahut savaş isteyecekler kahrolsun. Bu hareketler sınıfçılık ve edebiyat bakımından yarım yamalak çabalar olup ne tamamıyla toplumcu ve ne de tamamıyla gerçekçidir. Peki ne dersiniz, bu ikisi aynı şey mi? Çıkış noktaları yakın da olsa, kuramsal önerileri birbirini tutsa da bizim toplumcu gerçekçilikle şu yukarıdaki sosyalist realizm arasında kesin bir paralel kuramayız. Çünkü Türk toplumcu hareketi ne yanından tutarsanız tutun bir aydınlar azınlığı hareketi niteliği taşır, aşağıdan yukarıya itilmemiştir. Hele o karanlık yıllarda bizim zaten pısırık işçi sınıfının desteği söz konusu olamayacağı gibi şimdilerde bütün ilerici atılımları benimser görünen ara tabakaların da omuz vermesi olacak şey değildi. Ne mi çıkar bundan? Bakın ne çıkar. Kuramsal düzlemde yalnızdır bu hareket. Toplumsal temelinden soyutlanmıştır. Pratik düzlemde ise hiçbir merkezi otoritenin denetlemesine bağlı sayılamaz. Daha da açıkçası toplumsal yorumunu kendisine dikte edecek bir parti örgütünce denetlenemez. Eş dost arasında dedikodu çizgisini aşmayan uyarlamalar olur elbet. Aşk şiiri yazma denir söz gelişi. Yolculuk temleri toplum kaçakçılığı sayılır nedense. Ama bu uyarmalar gerçek sosyalist realizmin laftan anlamaz kurallarıyla o müeyyideli denetleme mekanizmasıyla bir tutulabilir mi Allah aşkına? İş böyle olunca Türk toplumcu gerçekçiliği, biraz devrim öncesi Rus eleştirici gerçekçiliği, biraz Fransız naturalizmi, fakat asıl Türk özgürlükçü sanat geleneği etkisinde toplumcudan çok toplumsal bir sanat yönelişi oldu. Ona kişiliğinin asıl yiğit ve acılı çizgilerini veren bir avuç sanatçısının gittikçe azgınlaşan bir diktat rejimine aklı durduran bir fütursuzlukla direnmesidir sanırım. Örgütsüzdür, dayanaksızdır, parasızdır, savunmasızdır, çaresizdir ama direnir yine. Anımsayanınız şoktur. Sanki kuşatılmış bir fedailer mangasıydı bu. Umutsuz olduğunu önceden bildiği çetin bir savaş veriyor. Teker teker eksiliyor, tuz parça oluyor, yine de özgürlüğün erkekçe şarkısını söylemekten vazgeçmiyordu. Dikta'nın baskı aygıtı mükemmeldi. Siyasi polis işi gücü bırakmış ozanların yazarların ardına düşmüştü. Sanat, sözcük, imge ve uyak evreninden anlaşılmaz bir yanlışlıkla gün günden uzaklaşıyor, sıkı yönetim mahkemesi, emniyet müdürlüğü merdivenleri, bitmez tükenmez sorgular, karanlık hücreler, cezaevleri ortamına yerleşiyordu. Kafkamsı bir çile başlamıştı ozanlar için. Öylesine sıtmalı, öylesine ağır ve dolambaçlı bir çile. Sağlığını, işini, gücünü, aklını, canını yitirenler, şiir yazma yeteneklerini 20 yıl yerine 3-5 yılda tüketenler oldu. Geçen yüzyılın başlarında başlatılan mangal yürekli ozanlar geleneğine toz kondurulmadı fakat. Kim ne derse desin aldırmayın. Buradan bakıldığımı %100 ulusal bir eğilimdir Türk toplumcu gerçekçiliği. ne Rusya'dakiyle ne de başka bir ülkedekiyle benzeşir. Özünü, gelişmesini, kapsamını artık gittikçe yoğunlaşan ulusal varlığından çıkarmaktadır. Ne zengin, ne ağrılı, ne kalabalık bir varlıktır o. Namık Kemal ve Ziya Paşa iki büyük sestir, dağları kırar. Fikret, sisleri doğrayan bir ışıktan kılıçtır. Nazım Hikmet uçsuz bucaksız bir yürek ülkesidir. İçinde özgürlük gülleri açar. Nail, V'nin, Hasan İzzettin Dinamo'nun, İlhami Bekir'in uzak ışıldaklarını pırıl pırıl seçersiniz. Bu yakınlara geldikçe rüzgar taşıyıcıları, antolojilerde adları unutulsa da daha bir bildikleşir, daha bir tanıdıklaşırlar. Bu erkekler korosuna katılmak ne Türkçe bir şeydir ama ne zordur. Eğer son zamanlarda bazı usta oturuşmuş ve sağlam ozanlarımızın yaptığı gibi o geleneksel ve çileli müktesebatı iyice bir kavrayıp özümlemeden alışılagelmiş şiir aracınızla bu işe kalkışırsanız sık tökezlersiniz. Ara sıra da havalar soğudu, sana bir atkı lazım, fakir fukara şimdi ne yapacak gibi Arap filmi ayaklarına düşer, gülünç olursunuz. Bu da bizleri çok üzer. Aman dikkat. 7. Aşk derdiyle hoşem. Türk müsünüz siz? Adam akıllı kaptırmış bir şeyler yazıyordum. Birdenbire bu soru. Paris'te birisini Türk'e benzetmek kimin aklına gelir? Olsa olsa o taraflı bir başka gurbetçinin. Oysa yanı başımdaki masadan apaydınlık gülümseyen genç kız soruyu Paris varoşlarının o yuvarlak aksanıyla sormuştu. Çık işin içinden çıkabilirsen. Duru güzel bir kızdı bu. Hafif çekik, lacivert gözleri hülyalı, karanlık saçlarında mıknatıslı mavi çakıntılar, neredeyse saydam beyaz bir ten. Adını söyler söylemez Türk olduğumu bir kerede nasıl kestirebildiği sır olmaktan çıktı. Maria Misakyan. Sabahın gamlı saatleri sinsi bir soğuk boy camlarının ardında gittikçe yoğunlaşıyor. Kuartiyerdeki eski Dupont, gerilerde bir masa Vietnamlı, bir masa Zazo floresan tüpleri kahvenin içine bir akvaryum gibi donuk beyaz aydınlatmış. Yanılmışlık sıkıntısı, beyhudelik duygusu, kral yalnızlık. Peki ne ister benden bu çekik gözleriyle Ermenice küfürler yazıp çizen çocuk? Hiçbir şey. Eğer rahatsız etmezse Türkiye'den aşalım istiyormuş. Anası gel Bursalıymışlar. Tehcir yıllarında gelmişler. O, Jen Villiers'ta doğmuş. İki göz bir evde oturuyorlarmış. Durumları kötü. İçimde biraz biraz polis midir nedir korkuları. Yine de havamız yerinde. Yemeği bir başka Ermeninin. Toprağı bol olsun. Sophie'nin lokantasında yiyoruz. Sophie patavatsız iştenliği ve Anadolu Ermenisi Türkçesiyle gelip acele aramızı yapmaya kalkışmaz mı? Kaşla göz arasında Maria'ya Ermenice olarak... Sen bu çocukla evlen diyor. Korkacak ne var? Artık Ermenilerle Türkler barıştı. Bunu Maria'nın ansızın kızarmasından seziyor. Birkaç ay sonra da o hanım gülümsemesiyle hala utanarak anlatınca kesinlikle öğreniyorum. Deport kahvesindeyiz. Artık Maria Saint Michel bulvarındaki bir tüfekçi mağazasında çalışıyor. Öğle paydoslarında beraberiz. Sütlü kahve, jambonlu sandviç, olmayacak hayaller. Bir akşamüstü Rex sinemasında Maria Montez'in bir filmini seyrediyoruz. Profilden ünlü yıldız Maria'ya benzetiyorum. Ona baktığımı hissediyor hemen. Kaptan diyor, bana bakıyorsun. Evet diyorum, sana bakıyorum Maria. Niye bana bakıyorsun diyor. Seni diyorum, şu perdedekine benzettim de.